Ayrım 3, sayfa 15. Tekne çemberini çizerken kabadokulu kahverengi ağ parmaklığın üzerinden tıslayarak aşıyor, mantarlı ip yılan gibi kıvrılıyor, sanki tekneyle kayık arasındaki bir göbek bağı oluşturuyordu. Sonunda çemberin tamamlanması yaklaştı, ağ sürünün çevresini sardı, Da Silva'nın kayığı teknenin önünde kaldı. Manfred, koca ağın ağırlığına ve çekişine karşı dümeni ayarladı. Tekneyi sallanıp duran kayıkla yan yana getirdi. Rampa ederlerken motoru durdurdu. Ağ artık kapanmıştı. Da Silva, halatın ucunu omzuna vurup tekneye uzattı. Ağını kaybedeceksin diye bağırdı Lothar'a. Bu sürüyü ağa almak için insanın deli olması gerekir. Ağını kapıp kaçacaklar. Tanrı şahidim olsun. Ama Lothar'ın sert emirlerine uyan Herero tayfalar ağa toplamaya başlamışlardı bile. İkisi halatı Da Silva'nın omuzlarından alıp bağladılar. Bir üçüncüsü Lothar'ın kese kapama ipini vinçle sarmasına yardıma koştu. Ağ da benim, balık da benim diye homurdandı Lothar. Sonra vinci gıcırdatarak çevirmeye koyuldu. Sandalı çekin. Ağ denizin altına 70 fit iniyordu. İlk iş altını kapatmaktı. Lothar vincin başında, kollarının, omuzlarının kasları kabara kabara uğraşıyor, çevirip duruyordu. Alttaki çelik halkalardan geçen halat, dev bir tütün kesesinin ağzı gibi kapanmaktaydı. Dümen başında Manfred ileri geri küçük manevralarla kıç tarafı ağdan tutmayı başarırken, Da Silva da kayığı öteki tarafa çekip bağladı. Balıklar başlarına geleni anlayıp çileden çıkmadan önlemini almak istiyordu. Lothar da ağa kapamış, bağlamaktaydı. Lothar kanter içinde parmaklığa abandı, soluk soluğa olduğu için konuşamıyordu. Upuzun gümüş gibi saçları alnına dökülürken Da Silva'ya işaret etti. O anda sürü yine biçim değiştirdi. Mantarlı ip kıpırdamaya başladı. Tekne ilk olarak ağın ağırlığını ve basıncını hissetti. Birden basınç tersine döndü. Ağır ve sandalı sanki yosun dalıymış gibi çekerek uzağa doğru atıldı. Lothar, "Tanrım, sandığımdan bile çoklar." diye soludu. Doğrulup ıslak saçlarını gözlerinden çekti, dümen odasına koştu. Sürü ağın içinde bir sağa bir sola atılıyor, kayığı kuduran denizde sürüklüyordu. Lothar ayaklarının altında güvertenin eğildiğini fark etti. Da Silva'nın hakkı varmış, kudurdu bunlar diye fısıldayarak elini sis düdüğüne uzattı. Üç kesik düdük öttürdü. Bu yardım çağrısıydı. Lothar tekrar güverteye fırlarken öteki üç teknenin hızla gelmekte olduklarını gördü. Onlar daha ağ atmaya cesaret edememişlerdi. "Çabuk olun, Allah kahretsin, çabuk olun!" diye haykırdı Lothar onlara. Sonra kendi tayfalarına döndü. "Herkes sıkma işine!" Tayfalar kararsızdı. Ağa el sürmeye cesaret edemiyorlardı. "Kıpırdayın, kara piçler!" diye uludu Lothar. Kendi fırladı, onlara örnek oldu. Sürüyü sıkıştırmaları, minik balıkların kıpırdama gücünü kesmeleri şarttı. Ağ kaba iptendi, dikenli tel gibi keskindi. Yine de hep birlikte eğildiler, her seferinde birkaç metre kazanarak bir tempo tutturdular. Derken sürü tekrar hareketlendi, kazandıkları halat tekrar ellerinden gitti. Herero tayfalarından biri elini halattan yeterince hızlı çekememişti. Sağ elinin parmakları deliklere sıkıştı. Elinin etleri eldiven gibi soyuldu. Geriye yalnızca bembeyaz kemikler kaldı. Adam avazı çıktığı kadar haykırıp elini göğsüne götürüp kanları durdurmaya çalıştı. Kanlar suratına fışkırdı. Kara göğsünden aşağıya süzülüp pantolonundan aktı. "Manfred!" diye haykırdı Lothar, "sen bak ona." Kendisi dikkatini yeniden ağa çevirdi. Sürü dalışa geçmişti. Mantarlı halatın bir ucunu yüzeyin aşağılarına çekiyordu. Balıklardan birazı üstteki açıklıktan kaçıp kurtuldu. Parlak suların üzerine koyu yeşil bir duman gibi yayıldı. "Cehennem olun!" diye mırıldandı Lothar. Ama sürünün büyük bölümü hala ağdaydı. Derken mantarlı halat tekrar yüzeye çıktı. Sürü ikinci kere dalınca tekne tehlikeli biçimde eğildi. Herkes parmaklıklara tutundu. Yüzleri o kara renklerine rağmen kül gibi ağırdı. Minik kayık mantarlı halatın ortasına doğru yüzmüştü. Sarsıntıdan içine sular doluyordu. "Atla!" diye bağırdı Lothar ihtiyara. "Ağın dışına atla." Tehlikenin ne olduğunu ikisi de biliyordu. Geçen yıl tayfalardan biri ağın içine düşmüştü. Balıklar bir anda ona basınç yapmışlar, onu yüzeyin altına itmişlerdi. Saatler sonra cesedi ağın dibinden çıkardıklarında balıkların kendi korkunç basınçlarıyla adamın vücudunun bütün deliklerinden içeri doldukları görülmüştü. Açık ağzından girmiş, midesine inmişlerdi. Gözlerine hançerler gibi batmış, gözleri dışarı uğratıp beyne sokulmuşlardı. Eskimiş pantolonunu da delip anüsünden bağırsaklarına girmişlerdi. Adamın karnı ve bağırsakları ölü balıklarla dolmuş, iğrenç bir balon gibi şişmişti. Hiçbiri unutamıyordu o görünümü. "Ağdan uzağa!" diye bağırdı Lothar tekrar. Da Silva kendini batmakta olan kayığın öteki tarafından son anda suya fırlattı. Ağır çizmeleri vücudunu batırmadan telaşlı kulaçlar atarak tekneye yüzdü. Swart Hendrik ona daha yakındı. Teknesini kıpırdayan mantar halatına yanaştırdı. İki tayfası Da Silva'yı yukarı alırken ötekiler ağa eğildiler. Hendrik'in talimatıyla mantarlı halatı kendi teknelerine de bağladılar. "Ah, ağ dayansa!" diye homurdandı Lothar. Öteki iki tekne de gelip bağlanmıştı. Dörlü birlikte halka olmuşlardı ağın çevresinde. Tayfalar parmaklıkların üzerinden eğilip halatlara asılarak balıkları sıkıştırmaya uğraştılar. Her teknede 12 adam vardı. Ağı santim santim çektiler. Manfred bile babasının yanı başında yardım ediyordu. Herkes kanter içinde, homurdanmakta, inlemekteydi. Yırtılan avuçlarında kıpkırmızı kanlar belirmişti. Sonunda ağın dibi yükseldi. Balıklardan üste olanlar kuru yerde çaresizlik içinde çırpınmaya başladılar. Alttakilerse ağırlık altında boğuluyorlardı. "Çıkarın!" diye bağırdı Lothar. Her trolden üç tayfa uzun saplı, ağzı çemberli ağlarını alıp geldiler. Bu ağlar kelebek fileleri gibiydi. Ama sapları 10 metre uzunluğundaydı. Her biri bir seferinde bir ton balık kaldıracak kadar da büyüktü. Kepçeler vinçlere takılarak alçaldı. Ağların dibi yine istendiği zaman açılıp kapanabiliyordu. Lothar'la Manfred bu arada ambar kapaklarını açtılar, tekrar yerlerine koştular. Lothar vince, Manfred de kepçe kapama ipine. Üç adam kepçeyi koca ağa daldırdılar, Manfred dibi hemen kapattı. Lothar vinci çalıştırarak kepçeyi indirdi, kepçenin dibi gümüş rengi balıkların altında görünmez oldu. Üç adam sapa yüklendiler. "Çıkıyor!" diye bağırdı Lothar. Vinci tekrar çalıştırdı. Kepçe yükseldi. İçi bir ton kıpırdayan balıkla doluydu. Manfred dip ipine asılırken kepçe dönüp açık duran ambar kapağının üzerine geldi. "Salıver!" diye bağırdı Lothar oğluna. Manfred dip ipini saldı. Filenin dibi açıldı. Bir ton balık ambara doğru yağmur gibi yağdı. Balıkların pulları da soyulmuştu. Güverteye saçılanlar kar taneleri gibiydi. Güneşin ışıklarını pembeli, yaldızlı yansıtıyordu minik pullar. Kepçe boşalınca Manfred dibi tekrar kapattı. Üç adam sapı ortaya çevirdiler. Vinç yine gıcırdadı. Diğer teknelerde aynı işleme başlamışlardı. Birkaç saniyede bir ağdan bir ton balık daha eksiliyordu. İnsanın belini büken, gücünü tüketen bir işti. Tek düze, delirticiydi. Kepçenin her açılışında tayfalar boşalan deniz suyuyla sırılsıklam oluyorlardı. Lothar Vinç'in başından hiç ayrılmadı. Yorulmak bilmeden saçları balık pullarından pırıl pırıl çalıştı, durdu. Para her biri bunların diye sırıttı kendi kendine balıklar dökülürken. Balık değil, para hepsi. Güverte yükü diye bağırdı karşı teknedeki Swart Hendrik'e. O da kendi vincinin başında ter döküyordu. Güverte yükü diye o da geri bağırdı. Ambarlar artık ağzına kadar doluydu. Her tekne 150 tonunu almış, şimdi güvertelerini yüklemeye başlıyordu. Bu da yeni bir riskti. O yükü bir defa aldılar mı, fabrikaya varıp boşaltana kadar hafifleyemeyecekti tekneler. Yani her tekne 100 ton yük fazlasıyla seyrediyor olacaktı. Tehlike sınırlarına giriyordu bu durum. Hava patlarsa, rüzgar dönerse, troll gemileri göz açıp kapayana kadar yeşil sulara gömülür giderdi. Lothar kendi kendine hava böyle gidecek diye güvence verdi. Bir yandan vincin başında çalışmasını sürdürmekteydi. Sanki havalarda uçuyordu. Ona hiçbir şey engel olamazdı. Korkunç bir riske girmiş, 1000 ton balıkla ödülünü almıştı. Kârı ton başına 50 sterlindi. Bir tek seferde 50.000 kazanmıştı. Ömrünün en büyük volisi. Bu arada teknesini ya da hayatını kaybedebilirdi. Oysa o bir tek ağla tüm borçlarını ödemiş sayılıyordu. Vincin başında çalışırken, ''Tanrı şahidim olsun, artık hiçbir şey ters gidemez.'' diye mırıldandı. ''Hiçbir şey bana zarar veremez. Özgürüm ve temizim artık.'' Çevrelerinde avcı kuşların, köpek balıklarının dört döndüğü tekneler giderek suya daha fazla batıyorlardı. Güneş öğleyi biraz aşınca Lothar artık bu işe dur demek zorunda kaldı. Bir kepçe daha yükleyecek yer kalmamıştı. Son yağan balıklar hep kenarlardan denize dökülüyordu. Köpek balıklarını beslemek üzere. Lothar vinci durdurdu, büyük ağın içinde herhalde daha 100 ton kadar balık vardı. Çoğu boğulmuş, ezilmişti. ''Boşaltın ağı'' diye emir verdi. ''Bırakın suyu onları, ağı gemiye alın.'' Dört troll gemisi her kıpırtıyla güvertelerinden sular aşarak, düşük hızla gebe ördekler gibi kıyıya yöneldiler. Lothar en başlarındaydı. Geride yarım milikarelik bir okyanus yüzeyini ölü balıklarla halı gibi örtülmüş durumda bıraktılar. Gümüş karınları yukarıya dönük yüzen balıklar sonbahar yaprakları gibi kalın bir örtü oluşturmaktaydı. Tepelerinde binlerce aç martı dolanıyor, hala yem kapıyorlardı. Yorgunluktan tükenmiş durumdaki tayfalar kıpırdayan balıklar arasından kendilerine yol açıp alt kata indiler. Hala sırılsıklam durumda, hala balık kokuları içinde kendilerini ranzalarına attılar. Lothar dümen odasında 2 fincan sıcak kahve içti. Sonra başının üzerindeki kronometreye baktı. ''Fabrikaya kadar 4 saatlik yolumuz var.'' dedi. ''Tam ders zamanı.'' ''Öf baba.'' diye yalvardı çocuk. ''Bugün olmasın, bugün özel bir gün. Mecbur muyuz bugün de ders yapmaya?'' Valvis Körfezi'nin yakınlarında okul yoktu. En yakın okul Svakombund'daki Alman okuluydu. 30 kilometre uzakta. Lothar zaten oğluna doğduğu günden beri hem analık hem babalık etmekteydi. Daha doğum yatağından ıslakken almıştı onu. Annesi ömründe görmemişti nasıl bir çocuk doğurduğunu. Aralarındaki o doğa dışı anlaşmanın şartlarından biri de buydu çünkü. Lothar çocuğu tek başına büyütmüştü, hiç yardımsız. Bir tek Nama süt ninelerin kısa süreli yardımı dışında. Baba oğul birbirlerine öylesine yakınlaşmışlardı ki Lothar onun yokluğuna bir gün bile dayanamayacak hale gelmişti. Onu okula yatılı yollamaktansa kendisi eğitmeyi tercih etmişti. ''Hiçbir gün o kadar da özel değildir.'' dedi Manfred'e. ''Her gün ders yapılır. İnsanı güçlü yapan kaslar değildir.'' Parmağını kafasına tık tık vurdu. ''İnsanı asıl bu güçlü yapar. Getir kitaplarını.'' Manfred, Da Silva'ya bakıp gözlerini devirdi ama babasıyla tartışmayacak kadar aklı vardı. ''Dümeni al.'' Lothar, dümeni yaşlı adama devredip harita masasına oğlunun yanına yerleşti. ''Aritmetik değil.'' dedi. ''Bugün İngilizce yapalım.'' İngilizceden nefret ediyorum. Manfred'in sesi şiddet doluydu. İngilizceden de, İngilizlerden de nefret ediyorum. Lothar başını sallayarak evet diye ona katıldı. İngilizler bizim düşmanımızdır. Her zaman düşmanımız olmuşlardır. Her zaman da düşmanımız olacaklardır. Bu yüzden kendimizi onların silahlarıyla donatmak zorundayız. O dili bu nedenle öğreniyoruz. Zamanı gelince onlara karşı yapacağımız savaşta kullanalım diye. O gün ilk defa İngilizce konuşuyordu Lothar. Manfred ona Afrikaner dilinde karşılık vermeye çalıştı. Güney Afrika Hollandacasıydı o dil. Kısa süre önce ayrı bir dil olarak tanınmış, 1918'den bu yana da Güney Afrika Birliği'nin resmi dili olmuştu. Yani Manfred'in doğumundan bir yıl önce. Lothar elini havaya kaldırıp onu susturdu. İngilizce dedi, yalnızca İngilizce konuşacaksın. Bir saat birlikte çalıştılar. Kutsal kitabın Kral James tarafından yazılmış olanından yüksek sesle okudular. Sonra 2 aylık Cape Times gazetesini ele aldılar. O da bitince Lothar oğluna bir sayfa imla yazdırdı. Bu yabancı dille bu kadar uğraşmak Manfred'i sıkıyordu. Durmadan kıpırdanıyor, kaleminin ucunu kemirip duruyordu çocuk. Sonunda artık dayanamadı. ''Bana büyük babamı ve yemini anlatsana.'' diye sızlandı. Lothar sırıttı. ''Amma da kurnaz maymunsun. Dersten kurtulmak için ne olsa deniyorsun.'' ''Ne olur baba. Sana 100 kere anlattım onu. Bir daha anlat. Bugün özel bir gün.'' Lothar camdan dışarı o gümüş renkli değerli kargolarına baktı. Çocuğun hakkı vardı. Çok özel bir gündü bugün. Borçlarından kurtulmuştu. 5 upuzun yıldan sonra. Peki diye başını salladı. Bir daha anlatacağım. Ama bu sefer İngilizce anlatacağım. Manfred defterini hevesle kapattı. Masanın üzerine abandı. Kehribar gözleri umut ışıklarıyla parıldıyordu. Büyük ihtilalin hikayesi o kadar çok tekrarlanmıştı ki Manfred artık onu baştan sona ezberlemişti bile. Babası bir değişiklik yaparsa hemen düzeltiyor, bir ayrıntıyı atlarsa hatırlatıyordu. Pekala o halde diye başladı Lothar. Hilekar İngiltere Kralı 5. George, Alman İmparatoru Kaiser Wilhelm'e 1914 yılında savaş ilan edince, büyük baban da ben de görevlerimizin ne olduğunu anlamıştık. Büyük anneni öpüp onunla vedalaştık. Büyük annemin saçları ne renkti diye sordu Manfred. Senin büyük annen güzel ve soylu bir Alman hanımefendisiydi. Saçları güneş ışığında parlayan buğday başaklarının rengindeydi. Tıpkı benimki gibi diye ekledi Manfred. Lothar da tıpkı seninki gibi diyerek gülümsedi. Sonra büyük babanla ben atlarımıza atladık. Orange Nehri kıyılarında General Maritz'le 600 kahraman askerine katıldık. Generalin ordusu Kaypak Jenny Sumuts'la savaşmaya hazırlanıyordu. Manfred hevesle başını salladı. Devam et baba, devam et. Lothar, Jenny Smuts birliklerine karşı yaptıkları ilk savaşı anlattı. Jenny Smuts'ın ordusunun isyancıları nasıl makinalı tüfeklerle dağıttığını anlatırken çocuğun gözlerini hüzünlü bakışlar bulutlandırıyordu. Ama şeytanın ta kendisi gibi savaştınız değil mi baba? Çılgınlar gibi savaştık ama onlar çok kalabalıktı. Ağır topları, makinalı tüfekleri vardı. O sırada büyük baban karnından vuruldu. Ben onu atıma alıp savaş meydanının dışına taşıdım. Çocuğun göz pınarlarında iri gözyaşı damlaları oluşmuştu. Lothar devam etti. Yemini biliyorum diye onun sözünü kesti Manfred. Ben söyleyeyim. Lothar, neymiş yemin dedi başını sallayarak. Büyük babam dedi ki, yemin et bana oğlum. Elini kitaba bastırıp yemin et. İngilizlerle olan savaşımız asla bitmeyecek. Evet, Lothar tekrar başını salladı. Yemin oydu. Babama ölüm anında bu yemini ettim. Uzanıp oğlunun elini tuttu, sıktı. İhtiyar da Silva birden gerilimli havayı bozdu. Öksürüp pencereden dışarıya tükürdü. Kendinden utanman gerekir diye mırıldandı. Çocuğun kafasını nefret ve ölüm hikayeleriyle dolduruyorsun. Lothar hemen ayağa kalktı. Sen sesini kes ihtiyar. Bu seni hiç ilgilendirmez. Tanrı'ya şükür öyle. Çünkü kesinlikle şeytan işi bu dedi Da Silva. Lothar kaşlarını çatıp başını öteye çevirdi. Manfred bugünlük bu kadar yeter. Kaldır kitaplarını. Ayrım sonu.